Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 86. bölümüne hoş geldiniz. Son zamanlarda hep masada yapıyordum kayıtları ama bugün yatağa geçmek istedim. Ben bu aralar biraz tuhafım. Yani nedenini de tabii ki sorguluyorum ve anlamaya başladım. Ama çok böyle hani küçük bir olay değil, bayağı kapsamlı bir şey olduğunu anladım. O yüzden bunu iyice çözünce, böyle ne olduğunu kavrayınca sadece bunun için özel bir bölüm yapacağım. Neyse. Dün akşam böyle, bu aralar zaten evden hiç çıkasım da gelmiyor. Sürekli evde kendi kendime işte oturuyorum, sallanıyorum, kitap okuyorum. Öyle bir story atmıştım. Biri de şey yazmış. Yaşamak istediğim hayatı yaşıyorsun Deniz. Bir daha dünyaya gelsem Deniz olarak gelmek isterdim. Tüm çocukluk travmalarına rağmen seni çok seviyorum özgür ruh yazmış. Ben de üstüne bir şey yazdım. Bu arada bazıları laf sokuyorum zannetmiş ama işte bu yazılı metinlerde, yazılı olmayan metin varmış gibi. Yani yazılı halde olduğu zaman iletişim, bence tonlamayı kafamıza göre yapıyoruz. Ben kendim yazdığım tonlamayla okuyayım. Ay, duyan da bir şey yaşıyorum sanacak. Millet davet davet gezerken ben evde tek başıma kitap okuyorum. Öyle özenip de yapamayacağınız bir şey değil sanki gibi yazmıştım ama sanırım bazıları hani duyan da bir şey yaşıyorum sanacak gibi bir tonlamayla okunmuş herhalde bazıları tarafından. O yüzden o kişiler şu an bunu da dinliyorlarsa öyle bir cevap vermiştim bu tonda. Onu bilin istedim. Yani sonra da bir sürü şey mesajı geldi. Deniz, evet hani sadece kitap okuyorsun da orada özenilen şey kitap okuyor olman değil. Hani senin okurduğun hayat, o evin içerisindeki artık kendine yarattığın o alanın içerisinde bu ruhla hani o kitabı okuyor olmak kıymetli olan diye. Sonra düşündüm, aslında gerçekten doğru yani. O fotoğrafta en basit haliyle kitap okuyan bir kadın var salıncakta ama daha geçmişini de düşünerek bakarsak eğer, hani artık kendi parasını kazanan, ailesinin baskılarına rest çekmiş, onların iktidarından çıkmış, işte şirket hayatındaki beyaz yakalı hayatına son verip kendi işini kurmuş, ataerkil düzene meydan okuyan, siyasi fikri dahil tüm fikirlerini ve çok büyük linçlere rağmen açıkça konuşmaktan vazgeçmeyen, sadece ilişki kuracağım diye yalnızlıktan korkup kimseye boyun eğmeyen, kendi evini kurmuş ve kendi zamanını kendisi yöneterek kitap okuyan bir kadın var. Yani şimdi düşündüğümde ben bu hayata bir günde gelmedim. Eskiden bir tweet atmıştım ajansa çalışırken, aklıma geldi ama onu bulamadım. Ama şöyle yazmıştım. Bu kadar çalışıyorum da ben ne için çalışıyorum? Yemek paramla kiramı çıkarayım. Sonra da eve gidip birkaç saat kitap okuyup geri döneyim iş yerime diye. Eğer bütün bunların hepsini zaten eve dönüp birkaç saat kitap okumak için ve yemek yiyebilmek için yapıyorsam, o zaman hapse girsem... bedavadan yiyip içip bütün günde kitap okurum, neden bunu yapmıyorum ben diye şimdi böyle deyince Allah'ım ne olur belaya çağırmayayım da, yani gerçekten hala bayağı mantıklı geliyor. Hani hapis hayatı yaşayarak evde birkaç saat kitap okumaktansa bütün gün full en azından kitap okursun. Neyse ki hapse girmeden çözmüşüm olayı. Yani böyle şeyleri yazarken hani gerçekten insan manifestliyor. Yani manifestlemek dediğimiz aslında şu değil bence. O yüzden bu lafa gıcık oluyorum. Evrene bir mesaj saldım. Evren sanki canlı bir mekanizmaymış gibi beni duydu, dileğimi gerçekleştirdi. Hayır. Ben bu isteğimi şakayla karışık hapse girme fantezisi üzerinden bile olsa sürekli kendime hatırlatmışım. Hayatta istediğim şey bol bol kitap okuyacak zaman. Ve sonunda da kendimi oraya getirmişim. Yani şu an geldiğim noktada gerçekten de o hayallerimdeki hayatı yaşıyorum. Üstelik kapımın anahtarı da bende, gardiyan da değil. İstediğimde girip istediğimde çıkıyorum. Bak bak bak, övündüğü şeye bak. Hapiste olmamak. Pardon, biraz sinirim bozuldu birden. Neyse. Yani o yüzden de gerçekten beni takip eden bir sürü genç kız, genç kadın olduğunu biliyorum. Ve erkekler de var tabii. Spotify'ın istatistiklerine göre %10 civarında da olsalar. O yüzden şimdi size bu hayatı nasıl kurduğumun, bu ışıltılı hayatı nasıl seçtiğimin hikayesini anlatacağım. Bazı ayrıntılarını muhakkak bölük pörçük şekillerde, böyle orada burada bir yerlerde, daha önceki bölümlerde ya da Instagram'da geçirmişimdir ama bu hikayeyi böyle derli toplu bir şekilde, hani başı kıçı belli bir şekilde adım adım nasıl aktığını ve bazı çok önemli ayrıntılarını da o zamanlar cesaret edemediğim için söylememiştim. Hiçbir yerde bu şekilde anlatmadım. Ve o yüzden düşündüm ki işte yolunu arayan insanlara güç verir belki. O yüzden yolumu nasıl bulduğumu anlatayım. Ve bir cümle bile olsa bu arada yani ben kendimi tekrar ederken çok çekiniyorum insanları sıkarmayayım diye ama aşmaya çalışıyorum bunu. Dedemin aynı ilkokul hikayesini böyle en az 1.000 kere nasıl zevkle dinlediğimi ve şimdi yaşasa gelse o çok sevdiğiniz salonumdaki koltuğa otursa nasıl zevkle 1.001. kere dinleyeceğimi düşünerek 1.001 dedim. Lol. Neyse o zaman gelsin Deniz Dede'nin hikayesi. Şimdi bu hikaye nasıl başladı? Buraları belki biraz tanıdık gelecek size. Ben uzun bir ilişkinin içerisindeydim. Hatta işte şimdi bu kulağımda küpesi olan o pırlantanın bir yüzükte olduğu zamanlardı o zamanlar. Bana bir evlenme teklifi yapılmıştı ama sonra işler yokuş aşağı gitti ve biz ayrıldık. Ve ayrılınca erkek arkadaşımı evden kovdum. Ev bana kaldı. Ve ben önce evimi Airbnb yapmaya başladım. Daha önce size Cihangir'deki evimi Airbnb yapma hikayemi anlatmıştım. Buradakini anlatmamıştım. Çünkü galiba hala utanıyordum. Evimi çünkü kazandığım maaş yetmiyordu evin kirasını karşılamaya. Ben de evimi ev sahibinden gizli bir şekilde Airbnb yapmaya başladım. Ama yaşadığımız apartman gerçekten bir aile apartmanıydı. Hatta bayağı da yaşlıların oturduğu böyle o yüzden çok kuralcı bir apartmandı. Ben gizli gizli nasıl olsa asansörle çıkıyorlar ve son kattayım hani kimse görmez benim evime giren çıkanı diye Airbnb'yi rahat rahat yapıyordum. Ama sonra bir gün bir Arap aileye vermiştim. Ve sağ olsunlar 100 kere söylememe rağmen terası kullanmanız yasak diye ve anahtarını da saklamış olmama rağmen gidip onu bir yerden bulmuşlar, çıkarmışlar, terası açmışlar. Terasta partilemişler ki biz terasta sadece konuştuğumuz için eskiden o evde yaşarken arkadaşlarımızla uyarı alıyorduk. Partilemişler ve partide bazı illegal durumlar bile yaşanmış ve bunun üzerine ben ev sahibinden gelen bir aramayla kalp krizi geçirdim bir gün ajansta. Bana Airbnb yaptığınızı öğrendim. Ya bu evde tek başınıza Airbnb yapmadan kalmaya devam edersiniz. Ha illa Airbnb yapacağım diyorsanız da kalkın Cihangir'e gidin dedi. Ben de onun üzerine Cihangir'e şu an yaşadığım eve geldim. Ve ben size eskiden başka bölümlerde anlatmıştım. Biliyorsunuz ki gidip devasa bir kredi çektim. Yani şöyle özetleyeyim. Kredinin her ay ödemem gereken taksidinin üzerine her ay ödemem gereken ev kirasını, başka hiçbir masrafı bakın eklemiyorum. Bu ikisini üst üste koyduğumuzda maaşıma geçiyordu. Teknik olarak sürekli içeri giriyordum ve ne yapacağımı bilmiyordum. Üstüne reklam ajansındaki kariyerim çok kötüye gidiyordu. Anksiyete ve depresyon sahibi olduğum için bu yaşadığım travmatik ayrılık sonrasında her an işten kovulmam gibi bir durum vardı ortada. Ve kovulursam ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Ve üstüne evimde çok yabancı geliyordu. Hiçbir şekilde kendimi eve ait hissetmiyordum. Ev zaten bu arada yani görünüş olarak da çok kötüydü. Eğer eskiden beri beni takip etmiyorsanız belki bilmiyorsunuzdur. Ben bu evin tamamını kendim uğraşıp yenileyip bu hale getirdim. İlk taşındığımda bütün görenler vah vah diyorlardı. Hani acaba bu evi ne yapacak? Bir şey yapamaz, adam olmaz bu ev diyorlardı. Ve ben yani biraz da aslında şeyi düşünüyorum şimdi. Evin çirkin olması ev dediğimiz şey aslında iç dünyamızı yansıtıyor. Yani aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Bence ben aslında o kadar bok gibi hissediyordum ki bütün o içimin boktanlığını, korkusunu, böyle kırık döküklüğünü evde de görüyordum yani. Onu yansıtmıştım. Kendi iç dünyamı toparlayabilsem zaten evi de toparlardım. Çünkü bu işler ister inanın ister inanmayın hayatım boyunca böyle yaptım. Bir yere kadar maddiyatla ilgili. Yani gidiyorsun bir kutu boya alıyorsun, bir yeri bir şeyle kaplıyorsun, ikinci elini hatta bazen bedavaya bir arkadaşından düşürüyorsun, uğraşıyorsun ve evini güzel yapıyorsun. En parasız dönemlerimde bile evim güzel oldu. Ama o dönem içim o kadar kötüydü ki evim de aynı şekilde beni yansıtıyordu ve ben yalnızlıktan, o evde yalnız kalmaktan yani öylesiye korkar oldum. Ve ne yaptım biliyor musunuz? Eski erkek arkadaşıma geri döndüm. Tarantantan, Deniz Ülgeroğlu'ndan bomba açıklama. Ya bunu söylememek için o kadar direndim ki. Ama sonunda şuna karar verdim. Ya çünkü aklımdan hep şunlar geçiyor hani. Bunu belki benim ileride birlikte olacağım insanlar dinleyecek. Yani hayatıma girmekten çekinecekler. Neler yapmış bu diye bir sürü insan yargılayacak. Vay işte bu kadar güçlüyüm şuyum diye geziyor ama bu da bir bok değilmiş diyecek. O kadar çok şey denecek ki. Ama sonra diyorum ki tam da bu yüzden işte herkes anlatmaktan kaçıyor. Deniz, o yüzden sen bu yüzden anlatacaksın ve ölürken de aferin kız sana diyeceksin. Bu hayatı boşuna yaşamadın. O yüzden hadi bakalım anlatıyorum. Döndüm ben. Döndüm yani. İnsan dediğin şey böyle. Yani hatasız olarak kendini yansıtmaya çalışan, o imajı yapmaya çalışan herkes de yalan söylüyor. Öyle bir insan türü yok. Döndüm işte ben. Zaten bana terapistim de dedi ki ben bu utancımı, ama utançtan da ölüyorum yani, ölüyorum. Çünkü bana ne hatalar yapmış bu insan, ne hatalar, ve ben gurursuzmuş gibi bütün tükürdüklerimi yalayıp yalnız kalamıyorum ben deyip, yani seni özlüyorum, sensiz yapamıyorum deyip döndüm. Yani bu kadar havalı cümleler etmemiş olabilirim ama bunu demeye geliyor sonuçta yani. Kendimi kandırmayayım. Terapistim anlattığımda terapistim de bana dedi ki bir gün, bağlar dedi bir günde kurulmuyor. Kendine bu kadar işkence etme. Nasıl böyle çok uzun zaman aldıysa bu kadar derin bir bağı kurmak senin için hayatındaki en büyük ilişki bu. Bir günde de koparılmıyor ne yazık ki. Hani bir topu böyle çok yükseğe kadar zıplattıysan sonunda böyle birden durduramıyorsun ya, seke seke seke, ama her seferinde biraz daha az yükseğe zıplayarak en sonunda tamamen yerde kalıyor, bütün enerjisini kaybediyor. İlişkilerin bitişi de aslında biraz galiba böyle oluyor. Ama ben işte kendimi ne kadar böyle açıklamalarla teselli etmeye çalışsam da inanılmaz büyük bir utanç duydum. Böyle bir utancı hayatımda bir kez de şeyde yaşamıştım işte. Çocukken annem babam boşandığında çok büyük bir ayıpmış gibi geliyordu ve herkesten saklamaya çalışmıştım. Bunda da aynısını yaptım. İnanılmaz büyük bir utanç olduğunu hissettiğim için herkesten saklamaya çalıştım. Ajanstaki arkadaşlarımdan saklamaya çalıştım. Hatta o yüzden kendi evimde olmadığım belli olmasın diye, o zaman pandemiydi ve Zoom toplantısı yapılıyordu sürekli, boş duvarların önüne geçiyordum sürekli toplantı yaparken, çünkü herkes de geri zekalı ya, anlamayacak neden bu kız sürekli yerde boş duvarın önünde oturuyor diye. Velhasıl kelam anlamışlar yani, anladıklarını belli etmediler ama ajanstan bir arkadaşım bana sürekli senin yalnız kalman lazım, yalnız kalman lazım, çünkü anlıyor benim aslında ne yaptığımı ve ben ona söylemediğim için o da bilmiyormuş gibi yapmak zorunda kalıyor. Bana sürekli böyle yalnız kalmayı öğrenmek için yalnız kalman lazım. Ama artık kızarcasına diyor yani, azarlıyor beni. Ben de gıcık oldum ve terapistime şikayet ettim. Bakın çünkü insan bunu da yapıyor. İnsan işine gelmiyorsa eğer duyduğu şey söyleyene kızıyor. Çünkü benim podcastimde de çok iyi biliyorum. Dinleyenler söylediğim şeyden hoşlanmadığı için, onlara düşünmek istemedikleri bir şeyi hatırlattığı için bana kızıyorlar ve sonra gelip, bu arada çok çok çok zaman sonra da çok mesajlar atan oluyor. Deniz, ben sana işte gıcık olmuştum. Sana çok bilenmiştim. Dinlemeyi bırakmıştım. Sonra anladım ki bana hiç yüzleşmeye hazır olmadığım şeyleri hatırlatıyormuşsun diye. Neyse. Terapistim de bana dedi ki, söylediğini anlıyorum. Arkadaşın biraz seni zorlayacak şekilde söylemiş ama yani bu insan senin kötülüğünü istiyor olabilir mi? Hayır dedim. O zaman dedi belki de bu dediğinin içindeki iyi şeyi bulabilirsin. Sana ama uygun olacak şekilde duymaya çalış bunu. Hani bunun özüne yalnız kalmak diye düşündüm. O zaman hani evet, arkadaşımın dediği gibi zorla tek seferde değil belki ama terapistimin dediği gibi bazı şeyler yavaş yavaş yapılıyor. Dedim ki ben bunu yavaş yavaş yapacağım. Ve sevgilimin evinde kalırken kendi evimi güzelleştirmek için, bu arada inanılmaz az param var ve kredi borcum devam ediyor ama ya inanılmaz az param var dediğim, krediden çektiğim para var, yoksa zaten elimde bir para kalmıyor. Her ay eksilerek devam ediyorum yoluma. Biraz biraz dedim ben eşyalar alacağım. Böyle büyük şeyler değil ama işte bir vazo, böyle işte ikinci el sürekli kovalıyorum işte o ikinci el sitelerinden. Küçük bir şeyler düşürmeye çalışıyorum. Bir biblo işte, küçük bir halı, bir tane abajur falan derken sürekli bunlar akşamleyin oraya geliyor. Ve ben dışarı çıkacağım yürüyüşe falan deyip gizli gizli bunları kendi evime götürüyorum. Böyle karınca gibi sürekli o evde kalarak kendi evimi güzelleştirme hayalini kurdum. Ve sonra da kendi evime küçük küçük taşıdım. Ve sonunda bir gün yeni evimde, yani Cihangir'deki evimde o kadar çok eşya oldu ki ben bunları nereye nasıl koyarım diye beni müthiş bir heyecan sardı. Dedim ki ben gidiyorum, biraz kendi evimde kalacağım. Sonra orada bir tane koltuk siparişi de verdim. Artık böyle büyük eşyalara geçmeye kendimi hazır hissettim. Ve sonra dedim ki ben ayrılıyorum. İşte artık buralarında hikayenin kendimle gurur duyuyorum. Ve ondan sonra gittim, bir tane Kot Bonkers diye bir kadın var. Onun çok sevdiğim illüstrasyonları var böyle. Aşırı basit kafalar çiziyor ve kafaların içine yazılar yazıyor. Bir tanesine Learn to be alone yazıyordu. İşte yalnız olmayı öğren. Onu böyle acayip bastırmak istiyorum ama sanatçının da hani emeğine saygısızlık olmasın ama öyle bir param da yok yani. Gittim sanatçıya mail attım. Dedim ki benim böyle bir hikayem var. Sizden de izin almak istiyorum. Bunu dedim acaba bastırmama izin verir misiniz? Ve yazdı bana hemen. Tabii ki bastırabilirsin çok hoşuma gider diye. Gittim kocaman bastırdım. Sonra çerçeveci de ona bir tane böyle dandik bir varaklı gibi görünen bir çerçeve de yaptırdım ama çok kötüydü. Sonra da gittim böyle inşaat malzemeleri satan bir yerden altın varak görünümü veren bir boya aldım. Üstüne boyadım. Bayağı güzel havalı gibi oldu. Bunun fotoğrafını da sizinle paylaşırım. Instagram'a koyarım. Ve evimin tam orta yerinde böyle avlu gibi bir alan var. Bu tabloyu ben oraya astım. Learn to be alone. Ve gerçekten de derler ya deliye 40 kez hani bir insana 40 kez deli dersen gerçekten sonra deli olurmuş. Ben bunun önünden geçe geçe geçe geçe bu benim gerçekten artık bilincime işlendi. Yalnız olmayı öğren, yalnız olmayı öğren diye ve sonunda kehanet kendini gerçekleştirdi. Yani ve ondan sonra ben evimde yalnız kalmaya, kalabilmeye başladım. Hayatta belki de en korktuğum şeydi. Ve yalnız kalmaya başladıkça hayatımda ilk kez kendi düzenimi kurup kendi evimde tek başıma hayatımı idame ettirebildiğimi görünce başka şeyler de yapabileceğime dair inancım arttı ve dedim ki ben ajanstan da ayrılabilirim. Ve ajanstan kendimi kovdurdum. Ne yazık ki kendimi kovdurmam gerekti çünkü hiç param yoktu ve tazminat alırsam ancak o parayla bir süre geçinebilirdim ve o sırada podcast'ime zaman ayırıp podcast'imde işleri büyütebilirdim. O yüzden o Türk filmlerinde hani böyle şey olur ya, kadın kanser olur ve çok aşıktır sevgilisine, o üzülmesin diye, ondan soğusun diye, kanser olduğunu öğrenmesin diye gider herkesle takılmaya başlar. Sevgilisi de işte böyle nasıl bunu bana nasıl yaparsın deyince ben artık çok değiştim. Herkesle yatıyor kalkıyorum. Seni hiç umursamıyorum falan diye güler. İç kan ağlaya ağlaya. Sevgilisi de gerçekten ondan soğur. Ondan sonra kadın da bir yerde artık doktora son randevu için gider. Tam ölümüne çok az kaldığı haberini aldığında sevgilisi bunu öğrenir ve ortaya çıkar ve çok büyük bir aşk olduğunu anlar. Kendimi de nasıl yüceleştirdim ha. Neyse bu şekilde. Aslında ajanstaki insanları çok seviyor olmama rağmen işte setleri patlattım, gitmedim. Telefonları açmadım beni kovsunlar diye ve sonunda da gerçekten kovdular ve tazminatımı aldım. Yaptığım şey kesinlikle doğru değildi. Yani doğru değildi ama ne yazık ki başka bir şans yaratmaya da hiç takatim yoktu. Çünkü evde yalnız kalmayı öğrendim diyorum ama bir yandan da ajanstaki çok yoğun çalışma temposu sebebiyle hiçbir zaman toparlanamamıştım. Sürekli ağır sakinleştirici ilaçlar ve antidepresanlar kullanıyordum. O yüzden dediğim gibi yani bunun açıklaması yok yani. Karşı taraftan baktığınızda her türlü çok kötü görünüyor ama ne yazık ki benim için de tek şansımdı. Çünkü annemle babamla hiçbir ilişkim yok. Bana para verebilecek hiç kimse yok. Yani sıfırdan başka herhangi bir işe başlama şansım da yoktu. Günah çıkarıyorum şimdi size. Ama özür dilerim. O zaman da gerçekten işlerin aksamasına sebep olduğum için yani çok büyük patlamadı sanırım işler ama yine de sorumluluk almayı severim. Üzgün hissediyorum. Velhasıl kelam kendi işimi yapmaya başladım. Kendi düzenimi kurdum ve artık ilişkiler için olsun, iş için olsun kendim seçmediğim kimseyle görüşmüyorum artık. Kendim zamanımı yönetiyorum, kendim işlerimi yönetiyorum. Yapacağım şeyi, yapmayacağım şeyi ben seçiyorum. Kendi krallığımda yaşıyorum. Ama tabii sanmayın ki pürüzsüz her şey. Asla değil, asla asla asla değil. Her şey dışarıdan çok daha güzel görünüyor her zaman. Hani İngilizce'de bir laf vardır. Komşunun bahçesi her zaman daha yeşil görünür. Yaklaştığında ancak görürsün ancak o da seninkisi gibi seyrek seyrek çimliymiş, toprak varmış hep aralarda boş topraklı alanlar ama yandan açıyla baktığında bütün yeşiller üst üste biner böyle senin gözünü boyar. Benim yaptığım işin de bir camiası var ve hakkımda konuşulanları duyuyorum, kulağıma geliyor. Böyle bazıları mesela hiç kimseyle yakınlaşmadığım için tabii gerçekleri de bilmiyorlar benim hakkımda. Mesela ben böyle dövmeli falan bir tipim diye beni çılgınlarca yaşıyorum böyle. Çok fena takılıyorum falan zannedenler var. Gerçekte bayağı böyle yani dışarı az çıkan, az partileyen bir insanım. Genelde kendi kendime takılıp kitap okuyan biriyim. Ama sanırım bir podcast'imde yetişkin insanlar için cinsel anlamda her şeyin serbest olduğunu, fantezi anlamda da her şeyin serbest olduğunu, anlatmıştım. Sanırım bence o podcast benim hakkımda böyle çok şey bir hayat yaşıyorum, böyle marjinal bir hayat yaşıyorum sanılmasına sebep oldu. Yani ben hep şunu söylerim, siyahi insanların hakkını savunmak için siyahi olmanıza gerek yok. LGBTİ hakkını savunmak için LGBTİ üyesi olmanıza gerek yok. Yani o yüzden insanların cinsel hayatındaki özgürlüklerini savunmak için de yetişkin insanların sizin delilercesine bir cinsellik yaşıyor olmanıza gerek yok. Ben bunu toplumun refahı için savunuyorum şahsen. Çünkü inanıyorum ki bastırılmış cinsellik bizim toplumumuzda birçok sorunun kökeni. O yüzden çocukların bile bugün hala cinsel olarak istismara uğradığı bir yerde yaşıyoruz. Bunun önüne geçmemizin tek yolu insanların sağlıklı cinsel hayatları olması. Neyse, bunu diyenlerin dışında tabii bir de şey diyenler var. O çok deli, garip biri diyenler var. Birazcık yaşadığım hayatı görüp. Hani çok garip olmamın sebebi işte kimseyle böyle pek konuşmamam ve hani kendi camiamdan insanlarla pek arkadaş olmamam. Ama böyle dendiğinde şunu düşünüyorum, hani kim belirliyor ki normali? Bana göre de her gün partilemek anormal geliyor. Bu kadar kitap okumadan yaşamak bana anormal geliyor. Ama tabii ki böyle bir şey yok yani. 8 milyar insan var bu dünyada çeşit çeşit. Onun ihtiyacı her gün partilemekse normal odur onun için. Benim ihtiyacım her gün kitap okumaksa normal budur. Yani keşke birbirimizi etiketlemeyi bıraksak derdim ama öyle bir şeyin olmayacağını biliyorum. Bu dünya oldukça insanlar birbirlerini yargılamaya da devam edecekler. O yüzden ben kabul edip bütün bunları görmezden, duymazdan gelmeyi seçiyorum. Annemle babama gelince bir arkadaşım çok kızmıştı. Belki burada bahsetmişimdir bundan da daha önce. Annenin çok üstüne gidiyorsun diye, ama sonra bana çok yakın zamanda gelip dedi ki, Deniz şimdi anlıyorum seni. Kendi annemle yüzleşmeye başlayınca anladım ki ben annelik kutsaldır diye kafamda kodlamışım. Kendi annemin de beni pek sevmediği gerçeğiyle yüzleşemediğim için. Şimdi artık yüzleştiğim için senin kırgınlığını ve kızgınlığını anlıyorum dedi. Belki o yüzden aranızda da böyle hani benim çok sert olduğumu düşünenler vardır. Neyse, annem ve babamla ilişkim konusunda bir şey söylemek isterim. Biz aile terapisine gidiyoruz. Yakında üçüncü seansımız var. Ama ayrıntılarını burada anlatmayacağım. Çünkü orada başkalarının da özeli var. Tek kelime dahi taşınmayacak buraya. Ama şöyle diyeyim. Artık ikisine de muhtaç olmadığım için maddi ve manevi anlamda özgürce konuşmama izin veriyor benim artık bu durum ve konuşurken hani eskisi gibi sırf paramı keser diye haklısın baba demiyorum ya da sevgimi keser diye özür dilerim anne demiyorum. Şimdi ben onlardan özür bekliyorum. Hadi bakalım. Artık ben size muhtaç değilim. Benle ilişkiye devam etmek istiyorsanız birazcık da siz yaptığınız hatalar için benden özür dileyin. BoJack Horseman'da bir sahne var. Bir tane karakter ortadan kayboluyor. Böyle çok önemli işler varken. Ve sonra işte BoJack'le Diane onu aramaya gidiyorlar ve bir yerde inzivaya çekilmiş halde buluyorlar. Diane ona diyor ki, böyle diyor birden ortadan kaybolamazsın. Herkes seni merak etti diyor. Çok insanı üzdün sen diyor. O da diyor ki bazen kendi mutluluğunun sorumluluğunu alman gerekir. Dayan da diyor ki sence bu biraz bencilce değil mi? O karakter de ona şöyle bir cevap veriyor. Yani ne desem bilmiyorum. Hayatımda ilk kez mutluyum ve bunun için kendimi kötü hissetmeyeceğim. Ne kadar zavallı bir halde olduğunu anlamak gerçekten uzun zaman alıyor. O halde kalmak zorunda olmadığını anlamak daha da uzun zaman alıyor. Ancak ve ancak her şeyden vazgeçtiğinde işte o zaman mutlu olacak bir yol bulabiliyorsun. Yani ben artık eğer yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyorsam görüşme teklifinize hayır derim. İş yapma şekliniz benim etiğime uymuyorsa çalışma teklifinize hayır derim. Beni sevme biçiminiz canımı acıtıyorsa annem babam dahi olsanız ilişki teklifinize hayır derim. Yani kimsenin kalbi kırılsın istemem tabii ki ama kalbini kırmak istemediğim insanlar listesinde artık benim adım yazıyor en tepede. O yüzden hakkımda istediğinizi düşünebilirsiniz. Orada burada konuşabilirsiniz. Beni gömebilirsiniz. Zaten beni sevmek zorunda değilsiniz. Ama ben kendimi sevmek zorundayım. Çünkü yatağa o insanlarla değil kendimle giriyorum ve neyse ki artık kendimin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Ve o yüzden de sizin bana dayattığınız hayatı değil, kendi istediğim kişi olmayı seçiyorum. Çünkü aynaya baktığımda kendimle gurur duymayı ve tertemiz, ışıl ışıl bir insan görmeyi seviyorum ben. Yani kendimi de eksik bulmak için perişan ettim ben kendimi yıllarca. Ama şimdi anlıyorum ki kendime bir şeyler katmam değil, üstümden bir şeyler atmam lazımmış benim. Ve bana dışarıdan dayatılan o şeylerden kurtuldukça, böyle yıllardır hani otoparkta beklemiş arabalar olur ya, böyle üstü kir bağlamış artık. Öyle bir arabanın yıkanması gibi içimde zaten var olan ışıltı alttan kendiliğinden çıkıyor ortaya. Velhasıl kelam, ben kendi iç dünyamda erdim muradıma, siz çıkın kerevetine. Gökten 3 serum şişesi düşmüş, biri benim, biri sen dinleyenin, biri de bu bölümü dinlerken hep aklından geçen o insanın başına. Evet, elma değil serum şişesi dedim. Yanlış duymadınız. Neden dedim? Çünkü sadece ruhunuz değil, cildiniz de ışıldasın. Sonuçta ruhla beden birbirinden ayrılmayan iki şey yaşadığımız sürece. O yüzden size çok güzel bir markadan bahsedeceğim şimdi. Dermalex. Dermalex yepyeni bir İsveç markası. Ve cilt bakım rutininiz için temizleyicisinden bakım kremini aklınıza gelebilecek her türlü ürünü sunuyor. Şu anda İsveç'in en çok tercih edilen formülünü barındırıyor. Ve tüm ürünleri temiz içeriklerden oluşuyor. Yani bu ne demek? İçinde renklendirici ve alkol yok mesela. Daha önceden Instagram'dan takip ediyorsanız beni muhakkak görmüşsünüzdür. Yeni çıkan vitamin serumlarını göstermiştim. Ve o zaman da şey çok sorulmuştu bana işte yüzdeleri kaç diye. İçindeki vitamin yüzdeleri. Ve gördüğüm kadarıyla gerçekten de vitaminlerin hep yüzdelik oranları üzerinden iletişimleri, kampanyaları yapılıyor. Ama aslında saf C vitamini %12 oranında bile olsa hava ve ışıkla temas ettiğinde hemen oksit olduğu için etkisi çok çok çok düşük oluyormuş. O yüzden de bir vitamin serumunun gerçekten etkili olması içindeki bu vitamin oranının yüzdesinden ziyade vitaminin hangi formda olduğuna ve ciltteki emilme oranına bağlıymış. Şimdi o yüzden de Dermalex serumlarının bu konudaki farkı şu. İçindeki C vitamini askorbil glikozit formunda bulunuyor. C vitamini bu formda olduğunda cildin çok daha derinine geçebiliyor. Ve bu sayede de vitaminler daha derinlemesine emildiği için de bayağı uzun bir süresi de koruma sağlıyor ve etkisi de çok daha uzun sürüyor. Peki etkisi ne diye soracak olursanız, çok güçlü bir antioksidan olduğu için cildinizi nemlendiriyor ve doğal olarak ışıldamasını sağlıyor. B vitamini serumu nemlendirmeye yarıyor. İçinde pantenol yani provitamin B5 ve üçlü hyaluronik asit kombinasyonu var. O yüzden B vitamini serumu anında yoğun ve uzun süreli nemlendirme sağlıyor. Cildin nem bariyerini de güçlendirdiği için cilt esnekliğini arttırıyor. Bebeksi bir cilt dediğimiz şeyi yapıyor. Dolayısıyla da düzenli kullandığınızda ince çizgilerin görünümünü azaltıyor. C vitamini serumu ne yapıyor derseniz o cildi aydınlatmaya yarıyor. Yani bunda da o hayalimizdeki lekesiz ciltten bahsediyoruz. Çünkü C vitamini cilde doğal olarak ışıltı veren böyle güçlü bir antioksidan görevi görüyor. Ve bunu da bu etkisinde nemlendirme için süper bir bileşen olan hyaluronik asit kombinasyonuyla daha da arttırıyor. O yüzden de bayağı baktığınızda böyle cildinize gözle görülür şekilde koyu lekelerde azalma oluyor ve cilt tonunuz lekeler azaldıkça eşitleniyor, homojen bir görünüme ulaşıyor. Bunları hem gündüz hem de gece isterseniz B ve C vitaminini ayrı ayrı ya da birlikte kullanabilirsiniz. Zaten etkisini anında gösteriyor, uzun vadede değil. O yüzden makyaj altında baz olarak da kullanabilirsiniz cildinizin sağlıklı durması için. Ve bu arada merak etmeyin, ambalajların hepsi havayla teması engelleyecek şekilde üretilmiş. Yani bu da ne sağlıyor? Hem ürünlerin etkisini en yüksek seviyeye çıkarıyor, hem de uzun zaman bozulmadan duruyor. Burada şeyler çok güzel, renk renk. Ben böyle kozmetikte oyuncak gibi şeyleri çok seviyorum. Çünkü üşendiğim için çoğu gece serum sürmeye falan, bunları böyle şeyler güzel olunca kullanma motivasyonum artıyor. Kendimi kandırıyorum çocuk gibi. O yüzden şimdi size de Trendyol linkini açıklamalara bırakıyorum. Linki tıkladığınızda B ve C vitamini serumlarının altında 1000 tane kupon var. Acele edin diyorum. Ve yavaş yavaş geliyorum bu bölümün de sonuna. Şimdi böyle hani konuştum konuştum diye, vay şöyle yaptım böyle başardım diye, ben hatasız bir peygamberim, hani sütten çıkmış ak kaşığım falan diyormuşum gibi anlaşılmasın. Asla değilim ve ya yani olamam da zaten, eğer böyle olduğunu iddia eden biri varsa ona da sakın inanmayın. Tarikat falan kurmaya çalışıyordur ya da sizi dolandırıp paranızı alacaktır. Gerçi ikisi zaten teknik olarak aynı şey. Lol. Yani ben de tabii ki kalp kırıyorum, öfkeleniyorum, egoma yenik düşüyorum, hata yapıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki size, yemin ederim ki hepsinden öğreniyorum. Yani ilk seferde değil belki ikinci de, ya da ikinci de değilse üçüncü de. Yani gerçekten dürüst olacak olursam bazen 17. de falan öğreniyorum ama öğreniyorum. Ve önemli olan, bu hayatın üzerinde artık başka kimsenin söz hakkı yok. Hayat benim ve her anını yaşadıkça sevesim var. Kendimi tebrik ediyorum o yüzden. Bana saldıranlara rağmen dik durduğum, korkutmalarına rağmen konuştuğum ve tadımı kaçırmaya çalışanlara inat, o çocukluk fotoğraflarındaki neşemi hep koruduğum için iyi ki bir an bile vazgeçmedim kendi yolumdan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Biraz senin gibi yıkıldım ayağım. Duvarları var. Bazen esintili, bazen uzak. Yakınlarım var. Ben böyleyim kendi yolumda. Bırak, tutma beni. Kaybetsem de üzülmem asla. Ne boş kaygılarım. Korkma bana, hiçbir şey olmaz. Yanlış, doğru gibi. Eksik kalan birkaç satırsa. Yasir ister vazgeç, beklentiler sadece üzer.